Dostlarım iyi günler. Türkiye'de birkaç ilki gerçekleştirmiş olduğumu zannediyorum. İspatlayamıyorum ama zannediyorum. Ne bileyim, mesela Türkiye'nin ilk skor kartını ben şirkette kullandım galiba. Türkiye'nin ilk sanal ofisini galiba ilk biz yaptık. Türkiye'nin ilk virtual ofisini, yani şimdiki Starbucks'lar konseptini ama söylediklerim 10-15 yıllar önce. Galiba biz gerçekleştirdik. Ne bileyim, galiba Türkiye'nin ilk call center'ını kurdum falan filan. Ama bu başka. Bu Endüstri 4.0. Burada dipten gelen dalga bambaşka. Gelin size hikayemi anlatayım. Doğal olarak biraz tarihe döneceğiz, biraz teknik olacak. Baştan özür diliyorum ve biraz hızlı gitmek zorunda kalacağız. Başlayalım. İlk önce 1800 yılların sonunda su buharının devreye girmesiyle dünyada sanayi başlıyor. Yani aslında makineler çağı başlıyor. O zamanlar birinci sanayi devrimi demiyorlar tabii. Sonra ismi konuyor. Arkasından Amerika'da bu sefer ilk kez elektrik sanayiyle tanışınca seri üretim kavramı başlıyor ve insanın refahı tık tık iki kez yukarı doğru fırlıyor. Niye? Çünkü sanayi ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla insanoğlu tanışıyor. Üçüncüsü bayağı yeni. 1970'lerde bu sefer elektronik devreye girdiğinde otomasyon çağı başlıyor. Buraya kadar her şey yolunda, fabrikalarımız çalışıyor, beyaz yakalı mutlu, mavi yakalı mutlu. Niye bir 4.0 kavramından bahsediyoruz biz? Çünkü çok ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Bu tehdit Doğu. İlk defa geçtiğimiz yıllarda, yani 11, 12, 13, 14, 15 yıllarında Doğu'nun yaptığı sanayi üretimi, Batı'nın yaptığı sanayi üretimini geçiyor. Dolayısıyla endüstri tarihinde ilk kez Batı krallığını Doğu'ya kaybediyor. Bana ne Batı diyemiyoruz çünkü biz de ekonomik olarak Batı'nın çok ciddi bir parçası olduğumuz için bizim için de çok büyük bir tehdit. Dolayısıyla 4.0'ı ilk duyduğunuzda aklınıza gelmesi gereken kelime kocaman bir tehdit. Peki Batı durur mu? Veyahut da biz durur muyuz? Bunu kabullenir miyiz? Tabii ki hayır. Üç konuda konsantre olacağım diyor. Bunlardan bir tanesi time to market. Yani inovasyon cycle'larımı, prototip cycle'larımı o kadar hızlandırmalıyım ki Doğu beni takip edemeden bir sonraki jenerasyonu ben dünya pazarlarına sunabileyim. Yani birinci kelime hız. İkinci kelime ise esneklik. Doğunun gücü nerede? Hattı kuruyor, etrafına zavallı insanları yerleştiriyor, aynı üründen 1 milyon tane üretiyor ve fiyat rekabetiyle üstünlük sağlıyor. O zaman diyor ki Batı, ben tam tersini yapacağım. Ben esnek hatlar kuracağım, bu esnek hatlarda hattı durdurmak zorunda kalmadan çok değişik kişisel beklentileri karşılayabiliyor olacağım ve bu şekilde Doğu'ya karşı savaşacağım. Üçüncü ve sonuncusu ise verimlilik. Yani çok daha az kullanarak ben çok daha fazla üretebilir miyim? Kısacası Çin'den daha ucuza üretebilir miyim? Ya dur, madem Çin'den daha ucuz üretmek diye bir kavram vardı, biz bunu niye daha önce konuşmadık? Konuşamazdık çünkü teknolojiler yoktu. Ama son 4-5 yıldır Çin'den daha hızlı üretmeyi gerektiren bütün teknolojilere sahip dünya. Parayı bastırdığınız zaman alabileceğin türden teknolojiler bunlar. Aa, çok kolaymış meğer. Çin'den ucuza üretmek kolaymış. İnsanı sistemden çekeceksin. İnsanı sistemden çektiğinde iki mucize birden gerçekleşiyor. İnsan deyince kas gücünü kastediyorum. İnsanın tamamını değil. Nedir bu iki mucize? Bunlardan birincisi sistem geçmişte olmadığı kadar mükemmel çalışıyor. Çünkü hata yapan insan. Her 10 kazadan 9'un insanı yaptığını düşünürsek burada tartışacak fazla bir şey yok. İkinci eş zamanlı mucize ise sistem geçmişte olmadığı kadar ucuzluyor. Çünkü pahalı olan insan. Peki, bu 4.0 nedir? Birazcık ona nereden fırladı geldi bu? Tamam, tehditten geldi anladık. Peki ne zaman gelişti? İlk defa Hannover Messe biliyorsunuz 2011 yılında dünyanın en büyük sanayi fuarı. İlk defa 2011 yılında 4.0 lafları konuşulmaya başlanıyor. 2012 yılında Alman hükümeti bir takım kuruyor. Bir yıl çalışıyorlar. 2013 yılına geldiğimizde Alman hükümeti diyor ki dünyaya, ey dünya, ben kendi endüstrimi 20 yılda 3.0'dan 4.0'a geçireceğim ve bunu yaparken aha yol haritam da bu, bunun da adı Endüstri 4.0 diyor. Dolayısıyla ilk defa resmen orada konuşulmaya başlanıyor. Benim hikayem de burada başlıyor. Dipten gelen dalgayı fark ediyorum. Tamam, geçmişte belki bazı şeyleri iyi yaptık ama bu başka bir dalga. Bu ülkenin tamamını etkileyebilecek, sadece iş alemindeki bir iki ofisi değil. Ülkeyi etkileyebilecek dalgayı hissediyorum ve şirketimin müthiş gücünü arkama alıp sadece 10 ay sonra Türkiye'de İstanbul'da basın toplantısı düzenliyorum ve diyorum ki ey ülkem, birinci sanayi devrimini birkaç yüzyıl, ikinci sanayi devrimini 150 yıl, üçüncü sanayi devrimini 30, 40, 50 yıl ıskaladıktan sonra yalvarırım, bu sefer şu 4.0'ı ıskalamayalım diyorum. Bu 2014'te. 2017'deyiz. Bugün çok iyi biliyoruz ki ıskalamıyoruz. Iskalamayı ıskaladık bile. Türkiye bu devrimi ıskalamayacak. Peki, ne var, hangi teknolojiler var bunun içinde diye baktığımızda 8-9 tane teknolojiyi çok hızlı bir şekilde söyleyeceğim ki hepimiz aynı noktaya gelebilirim diye. Bunlardan bir tanesi siber fiziksel sistemler. Yani ürünü, hattı, fabrikanın tamamı dijital ortamda simüle etmeden gerçek dünyaya getirmeyeceğim diyor. Yani geçiremezsin diyor. İkincisi vertikal ve horizontal entegrasyon. Hepimizin şirketlerinde bir yığın yazılım kullanıyoruz. Ancak bunlar adasal çözümler halinde. Birbirleriyle konuşmuyorlar, entegre değiller ve aylık raporlar, haftalık raporlar, yıllık raporlar gibi saçmalıklarla uğraşıyoruz. Halbuki 4.0 diyor ki, üzgünüm, real time istiyorum, gerçek zamanlı istiyorum. Shop floor'dan top floor'a, top floor'dan shop floor'a real time bilginin ve verinin akmasını istiyorum diyor. Kahretsin yetmiyor. Hepimiz bir ekosistemle çalışıyoruz. Yani ham maddeden recycle'a kadar giden bütün sürecinde dijital olarak izlenebilir ve dijital olarak birbirle konuşabilir olmasını bekliyorum diyor. Aksi halde yanıma gelme diyor. Robotlar. Bu robotlar, bugün robotlar kullanmıyor muyuz? Kullanıyoruz da çok aptal bunlar. Hepsi şu işi yapıyor hayatı boyunca. En akıllısı bir de fazladan şu işi yapıyor. Bunlar robot değil, bunlar kobot. Kooperatif, kolaboratif, komünikatif robotlar bunlar. Bunlar birbirleriyle konuşuyorlar, insanla konuşuyorlar, birbirlerine öğretiyorlar, insana öğretiyorlar. Böyle manyak şeyler bunlar. Bu teknolojiler çok uzak ya, bize gelmez bunlar. Bunlar rocket science falan, sakın demeyin. Arçelik 20 tane kobotunu kendisi yaptı ve devreye aldı. Ford Otosan son vara kadar 40'tan fazla kobotu devreye almış olacak. Hepsi bugünün teknolojileri. IoT biliyorsunuz, Internet of Things. 2020 yılı, şurada kaç sene kaldı, birkaç sene kaldı. 2020 yılına geldiğimizde 40 milyar nesne, işe yarayan nesne internete bağlı olacak. 5 yıl sonra çiplerimiz takılmaya başlanacak. Ben sağma soluma bir şey taktırmam demeyin, zevkini çıkarmaya çalışın. Çünkü bağlı olmazsanız yok olacağız. TC kimlik numaraları yerine IP numaralarımız kullanmaya başlanacak. It's a must. Bir sonraki Big Data and Analytics. Bugün yok mu? Bir cep telefonunda 10 tane sensör olduğunu düşünürsek, 24 saat boyunca real time veri ürettiğini düşünürsek ve bunun böyle katlanarak arttığını düşünürsek, bakın dostlarım, 2010 yılı ile 2020 yılı arasında insanoğlunun ürettiği datanın 50 misli artması bekleniyor. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde, hiçbir başlık altında, hiçbir şey 10 yıllık bir süreçte 50 kez artmadı. Buna exponential times deniyor. Hadi ben sıyırıyorum, yırtıyorum ama sizler, sizi bekleyen dünya böyle bir dünya. 2000 yılında hatırlayın, ilk kez bir yılda üretilen veri, bütün insanlık tarihi boyunca üretilen veriye eşitlenmişti. Ve bu 2000 yılıydı, üzerinden 16 yıl geçti. Sizi böylesine challenging bir gelecek bekliyor. Bir sonraki teknoloji cloud. Bu kadar çok sensör, bu kadar çok veri üretecek de nerede işleyeceğiz bunlar? Bugün olduğu gibi server odam falan mı var diyeceğiz? Geç kardeşim, geç, mümkün değil. Onlar dünün gerçekleriydi, geleceğin gerçekleri. Hepimiz cloud'a bağlamak zorunda kalacağız. Çünkü gelecekteki sanayi yazılımlarının tamamı cloud'da yer alıyor olacak bu teknolojileri. Augmented reality, biliyorsunuz bir virtual reality var, bir de augmented reality var. Virtual reality arttırmış gerçekçilik. Bir kadına tablet veriyorsun, arabanın kaputunu açmamış, bir saatte motoru tamir ediyor. Algoritmaları takip ediyorsun, yes no, yes no, yes no, arabayı tamir edebilir hale geliyorsun ve sanayide çok yoğun bir şey kullanılmaya başlandı. Additive manufacturing, anlatmama gerek yok, 3 boyutlu yazıcılar. Çin geçen sene 3 günde 10 ev yaptı. Kulak ve kafatası kullanılıyor şu anda, kadınlara müjde, pasta yapanlara çıktı. Böbrek üzerinde çalışılıyor şu anda. Ben aküsü, motoru ve tekerlekleri hariç gidebilen, burada gördüğünüz gibi yürüyen otomobile elimi değdirdim. Enerji şirketleri o gaz türbinlerinin kalın, ağır metal kanatlarını bile 3 boyutlu yazıcılarla yazmaya başladılar. Boeing 2000 bilmem kaç yılına geldiğinde motorları hariç uçağın tamamını 3 boyutlu yazıcıya basmak için elinden geleni yapıyor. Son olarak da cyber security. Bugün nasıl çalışıyor sistem? Genç Rus hacker Bursa'da fabrikayı hackliyor. Patrona telefon açıyor, şuraya 2500 dolar gönder diyor. Seninki panik halinde parayı gönderiyor. Hop, sistem tekrar çalışmaya başlıyor. Bugünün bir şekilde idare edebiliyoruz ama gelecekte idare edemeyeceğiz. Veri güvenliği bugün olmadığı kadar önemli hale gelecek. Dünyada ne oluyor bu konuda? Gelin siz Almanya'ya götüreyim. İnsan görüyor musunuz? 365 gün 24 saat çalışan bir fabrikadan bahsediyoruz. 1 milyon adet üretim yapıyor ayda. 1000 değişik ürün. Evet, mass production'dan konuşuyorduk. Gelecekte sadece ve sadece customized mass production'dan konuşacağız. Yani esnek, doğuya karşı savaşta esnek hatları konuşmuştuk ya. İnsan olmanın katkısı sadece %25. Sadece, o da muhasebe, satış, pazarlama, yönetim, programlama gibi henüz makineler ve robotları devredemediğimiz fonksiyonlardan bahsediyoruz. Hata oranı 1 milyonda 12. Sanayide 1 milyonda 12 demek sıfır hata demektir. Nasıl peki? İnsan kas gücünü sistemden çekersen sistem mükemmelleşiyor. Teori değil, aynı zamanda gerçek. Peki Türkiye'deki durum ne? Biraz insan ağırlıklıyız ama müjde, 2.0'ı geçtik, her yerde elektrik var. 3.0'a çok yakın, 3.0'a çok yakın fabrikalarımız da var. Uzay gibi, beyaz eşya gibi, elektronik gibi, yani gurur verici, gerçekten çok güzel. Ama yapılacak çok şey var. Çok şey koşmamız lazım. Ve her şeye rağmen 2016'nın çok kötü bir yıl olmasına rağmen aynı zamanda TÜSİAD'ın Endüstri 4.0 çalışma grubunun da başkanlığı, kurucu başkanlığını yapmakta olduğum için biliyorum, işin çok içindeyim. Bu çok zorlu seneye rağmen, seçimler, hükümet değişikliklerine rağmen Türkiye'nin platformu kuruldu. Biraz önce demiştim ya, kaçırmayacağız diye. Bilerek söylüyorum. Türkiye'nin platformu kuruldu, zamansızlıktan detaylara giremiyorum ama öyle manyak çalışıyoruz ki, o kadar çok çalışıyoruz ki, o kadar güzel çalışıyoruz ki, becerebilirsek sonbaharda, hadi beceremedik kışın, Türkiye'nin yol haritası hazır olacak. Dostlarım, soruyorum, kağıt kalem, quiz. Almanya açıkladıktan kaç yıl sonra Türkiye yol haritasını açıklamış olacak? 4 yıl, 4,5 yıl max. Onun için kaçırmayacağımız belli. Yani bunu en azından bunu bugüne kadar olan kısımda başardık ve bütün bu çalışmanın içinde birisi olarak büyük keyif alıyorum, inanılmaz keyif alıyorum. Peki, ne kadar para lazım? Fakir ülkeyiz kardeşim, bunlar bize göre değil. Hem roket sayesinde hem de çok pahalı. Hayır efendim, bir ülkeden örnek vermek gerekirse 5 yıl boyunca sanayi üretiminin sadece %3.8'ini ayırarak, 5 yılda 3.8 ayırarak, arkasından return on investment'a geldiğinde 30 milyar euro ilave gelir bekliyor. Çok ekonomik. Öyle böyle değil yani, fikir de çok ekonomik. Peki, devam edelim. İşsizlik mi olacak? Kas gücünü, mavi yakayı fabrikadan çektiğimizde işsizlik mi olacak yoksa istihdam artacak mı? Sorsam işsizlik olacak diyeceksiniz değil mi? Sakın öyle düşünmeyin. Tam tersi. Almanya'da 2020 yılından sonra yapılan bu yatırımlardan sonra istihdamın %6 artması bekleniyor. Arkasında matematik var. Lagaluga değil. Bunun %3'ü zaten sanayisi %3 büyüyeceği için adama ihtiyaç var. Geri kalan %3 ise bugün adını bilmediğimiz 16 mesleğin 2020 yılında icra ediliyor olacak olması. Atma demeyin ya, şurada 300 küsur yıl kalmış. Ne demek 16 yeni meslek? Bazen isimleri biliyoruz zaten. Data mining, engineering, veri madenciliği, bilmem ne mühendisliği gibi. Bakın, bundan 6 yıl önce sosyal medya uzmanlığı diye bir meslek var mıydı? Yoktu. Bugün lise son öğrencileri ben sosyal medya uzmanıyım diye ortalıkta haklı olarak geziniyorlar mı? Geziniyorlar. Eğer geçmişte bazı şeyler 6 yılda gerçekleşmişse, Exponential Times'da bunlar 2 yıllarda, 3 yıllarda, 4 yıllarda gerçekleşiyor olacak. Dolayısıyla işsizlik diye bir sorun yok. Ama 4.0 yetmiyor. Sadece 4.0 olsa, bugün konuşuldu, açık kaynaktan bahsedildi. Yani open dünyasından bahsedildi. Open capital. Bugün para nerede? Ya bankada veyahut da müşterinin, patronun cebinde değil mi? Ama artık Kickstarter'lar var, crowdfunding'ler var. Veyahut da Elon Musk'tan bahsedildi. Onun getirdiği open innovation, open design var. Değil mi? Çin'deki open production var. Ne iş olsa üretirim abisi var. Peki bu fabrikaları kimler yönetecek gelecekte? Burada çok sayıda var ama Makers hareketi, sabahtan da bahsedildi. Makers hareketinde, Makers çocukta şurada burada yetişen gençlerimiz, bu gençler geleceğin fabrikalarını yönetecekler. Bundan 2 yıl önce Bilgi Üniversitesi'nde Makers Fair'e katıldığımda içeride 10-15 tane çocuk oturmuş dedi. Ne yapıyor bunlar dedim, bilgisayarımı kodluyor dediler. Kaç yaşındalardı? 9 yaşında. Arkadan robot kitleri geldi, 130 lira. Oturdular, robotlarını yaptılar 3 saatte. 2 sene önceydi bu. Yazılım ve donanım 3 saati ve robotlarını oynattılar. Bu çocuklar, bu maker çocukları geleceğin fabrikalarını yönetiyor olacaklar. Dolayısıyla o jenerasyonda geliyor zaten. Disruptive innovation, evvelden toplam kalite yönetimi vardı, just in time vardı, kaizenler, şunlar bunlar vardı. Sistemi %5 iyileştirdiğimizde sene sonra bir de göbek atıyorduk değil mi? Geç kardeşim, geç, onlar geç. Artık bugün herhangi bir inovasyon yıkıcı değil ise kimse dönüp bakmıyor bile. Pedler vardı, üzerinde ABC, soru gelirdi oraya, biz buradan işaretlerdik hangisi doğru, hangisi yanlış diye. Bir genç dünyada bu ped sanayini bir ayda 10 bin lira harcayarak, yani bir app yazarak yıktı. Bir ayda 10 bin lira harcayarak bir sanayi dünyada yıkıldı, bu çocuk Türk'tü. Eğer geleceğin fabrikaları burada gördüğünüz gibi bol robotlu ve makinelerden oluşacak ise, burada servis otobüse ihtiyaç var mı? Yok. Kantine ihtiyaç var mı? Yok. Peki ışığa ihtiyaç var mı? Yok. Geleceğin fabrikalarına light out factory'ler deniyor ve bu şekilde oluyor. Pahalı sanayi bölgelerinde değil, Konya bozkurlarına bu fabrikaları kuruyor olacağız ve evinizden sizler tabletlerden bu fabrikaları yönetiyor olacaksınız. Bakın 4.0 aynı zamanda inanılmaz insansever ve inanılmaz gezegen sever. Diyeceksiniz ki yapmasan, kol gücünü çektin, nasıl insan sever oluyor? Paradoks değil mi? Hayır, değil. Çünkü bugün mavi yakalı işçimizden hayatı boyunca bir vidayı sıkmasını beklemek vahşet. Bunun adı vahşi kapitalizm. Halbuki 4.0 diyor ki ben artık kol gücünü istemiyorum. Ben en kıymetli kısmını olan beynini istiyorum. Okumuşluğunu, görmüşlüğünü, bilgini, öngörü kabiliyetini, takım kurma kabiliyetini, problem çözme kabiliyetini, mühendislik kabiliyetini, programlama kabiliyetlerini istiyorum diyor. Yani insanlığın gelişimine inanılmaz uygun, ona çok uygun bir şekilde gelişmesini teşvik ediyor 4 soru. Yetmiyor, çok gezegen sever. Niye? Çünkü ayrı zamanda çok az elektrik enerjisi, yani çok az gezegen harcayarak da çok fazla üretmeyi taahhüt ediyor. Sadece taahhüt etmiyor, gerçekleştiriyor da. Bitiyoruz. Yine sizi bir yolculuğa çıkaracağım. Türkiye haritasını önünüze alın. Komşu ülkeleri saymaya başlayalım. İşte Rusya'sı, Azerbaycan'ı, değil mi? İran'ı, Ermenistan'ı, Suriye, Irak, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Macaristan. Bunların hiçbirisinde bizde olduğu kadar köklü üniversiteler yok. Bunların hiçbirisinde bu köklü üniversitelerin yetiştirdiği hocalar yok. Bunların hiçbirisinde bu hocaların yetiştirdiği işletmeciler, mühendisler yok. Bunların hiçbirisinde 80 yıl boyunca iyice kapitalizme içselleştirilmiş iş alemi yok. Bunların hiçbirisinde gümrük bilgi gibi mekanizmalarla batı ekonomisine tamamen entegre olmuş bir ekonomi yok. Bunların hiçbirisinde Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında iş peşine koşan girişimcilik ruhu yok. Bunların hiçbirisinde bizim gibi gaza gelmeye müsait toplum yok. Var mı? Yok. Yetmedi. Halkayı büyütelim. Kırgızistan, Türkmenistan hepsini saymayalım şimdi. Gelin aşağı Suudi Arabistan, işte ne bileyim Mısır, Fas, Tunus, Cezayir, yukarı çıkarım. Belarus, Beyaz Rusya var mı? Yok. Bunu yaparsak biz yapacağız. Bu bölgede, Avrasya bölgesinde geleceğin üretim hub'u olmak gibi fırsat var karşımızda. Tarım arazilerini biraz önce gördük. İkimiz de yapma şansımız var mı yoksa ona yarayan mı düşecek? Başka hiçbir sektör zamanlıktan sayamıyorum. Bunu yaparsa 4-0 yapacak. Ve bunu eğer yaparsa sizler yapacaksınız. Benim jenerasyonum Osmanlı'dan içi boş, bol borç dolu kasayı teslim aldık. Babamın ve benim jenerasyonum beğenin veya beğenmeyin dünyanın 16. büyük ekonomisi haline getirdik. Bizler yavaş yavaş çekiliyoruz. Sıra sizde. Sizler 4-0'ı kullanarak gelişmekte olan ülke statüsünü alıp ülkeyi gelişmiş ülke statüsüne götürmek gibi büyük bir şansa sahipsiniz, fırsata sahipsiniz. Dolayısıyla konu sadece tehditle başladı, bizim için kocaman bir fırsata döndü. Bundan bir yıl önce endüstri40.com sitesini fikir babası hasbelkader benim açtıktan sonra ummadığımız başarı, 120'den fazla insan, 100 bilmem kaç bin kere girdikten sonra 1 milyondan fazla sayfa indirdi. Bütün ülke şu anda bunun etrafında tartışıyor. Ben biraz önce Ali Bey'in söylediği gibi geçtiğimiz yaklaşık bir yılda, 14 ayda 150 kez aynı bu etkinliğe katıldım. Yani bir iş yılının 220 gün olduğunu düşünürseniz 150 rakamını kıyasladığınızda bunun ne anlama geldiğini göreceksiniz. Yetmedi. Bütün bu aktiviteler sayesinde konu gittikçe de daha seksi hale geldiği için medyanın ilgisi de acayip arttı. Sadece ben 700'den fazla medyada yer alma şansını, yani ben dediysem konunun yer alması için çalıştık. Son slide. Eğer bu ülkede uzun zaman Endüstri 4.0 konuşulmadıysa ve öyle bir gün gelmiş de birdenbire Endüstri 4.0 konusu konuşulmaya başlanmışsa o dipten gelen davrayı zamanında gördüğümü zannediyorum. Artık tarım 4.0'a geçiyorum. 4.0'lar bitmiyor. Bu ülkede gelecekte eğer, bu da ikinci hikayem olacak, eğer bu ülkede gelecekte tarım 4.0 konuşulacaksa eğer buna en büyük katkıyı sağlamak için elinden geleni yapacağım. Son slide. Dostlarım biz burada niye toplandık? Bütün bu enerjiyi niye harcıyoruz biz? Hepimizin tek bir ortak noktası var. Büyüklerimizden teslim aldığımız dünyayı çok daha iyi bir şekilde bizden sonraki jenerasyona devretmek. Eğer siz de aynı şeyi düşünüyorsanız ne olur bugün akşamdan itibaren şu Endüstri 4.0 konusuna eğilin. Teşekkür ederim.